Ayrım 36.
Ruhundaki soyluluk ve yücelik ona dava yoldaşlarına zor günlerine sahip çıkmaya zorluyordu. Gizliden gizliye birkaç yıl üst üste Becker'e para yardımı yaptı. Onun ihtiyarlık günlerini güvence altına aldı. Rastlantı sonucu yoksulluk içinde yaşadıklarını öğrenince yüce gönüllü Polonyalı komüncü Wroblewski ve onun gibi birçoğunu destekledi. Engels'le bir kez olsun karşılaşanlar bile onun yüreğindeki hazineden bir parça da olsa bir şeyler kapıyordu. Engels, Lucretus, Cicero, Diyojen, Laretski ve Clemente'den ve yeryüzünün diğer sayısız büyük düşünür, bilim adamı ve şairinden alıntılar yaptığında onun bilgi zenginliği ve derinliğine ender rastlanır belleğine hayran olmaktan kendisini alamıyordu Woden. Woden, büyük ve mutluluk verici bir bayram olan 1 Mayıs kutlaması nedeniyle Regent's Park'taki geceye davet edildi. Gündüz gösteriye katılan ev sahibinin ceketinin yakasındaki kocaman kırmızı karanfil solmamıştı henüz. Konuklara limon kabuğu, tarçın, vanilya ve şekerle hazırlanmış koyu kırmızı sıcak şarap sunuldu. Baharatın kokusu kocaman vazodaki çiçeklerin kokusuna karışmıştı. Kadehler birbirini izledi ve herkese gökyüzü devrimin kızıl bayraklarıyla kaplıymış gibi geliyordu. Yemeğin sonuna doğru koro halinde Fransızca Marselis'i söylediler. Woden anlaşılmaz bir şekilde şarkıyı Almanca söylüyordu. Devrim marşını büyük bir coşkuyla söyleyen Engels bunu fark eder etmez sustu ve ''Neden bu Lazal taklidini homurdanıyorsunuz?'' diye fısıldadı ona. Woden, Londra'dan ayrılmadan kısa bir süre önce Engels ona Rusya'dan söz ederken çok yakında bu ülkeden enerjik önderler çıkacağını söyledi. Tassi kocasıyla ilişkisinde zorlanıyordu. Fakat aşktaki yenilgisini kendine bile itiraf edemiyordu çoğu zaman. Tassi'nin ilk ve tek kadınca duygusu Evelyn'e olan aşkı yıllar geçtikçe zayıflamıştı. Hissettiklerinde ve bildiklerinde yanılmamış olmasına karşın bir annenin evladının hatalarına katlanması gibi Evelyn'i bağışlıyordu. Coşkuyla ve tutkuyla bağlanan ve nefret eden Tassi'nin başaramadığı tek şey kayıtsız kalmaktı. Marx'ın son derece duyarlı, adil ve doğrucu olan küçük kızı yaptığı ve yaşadığı her şeye kendisini sınırsızca sunuyordu. Tassi yalnızca dava yoldaşları ve birlikte çalıştıklarının değil, kendini yakından tanıyan herkesin sempatisini kazanmıştı. Onun her zaman çok sayıda dostu olmuştu. Toplumsal mücadeleden uzak gençlik döneminden bazı kız arkadaşlarıyla daha sonra yolları ayrılmıştı. Fakat kısa süreliğine yan yana yürümüş olsak da bize kötülük yapmamış olan her insan bizim yaşamımızdan da bir parça taşır ve ortak anılarımız vardır. Tassi bir gün Britanya Müzesi yakınlarında bir kitapçıdan çıkarken yıllar önce dost olduğu genç bir kadınla karşılaştı. Marianna, karşılaşmayalı o kadar çok oluyor ki. Sevgili Tassi, sen fazla değişmemişsin. Yine aynı siyah kıvırcık saçlı Titania. Yine aynı geceler kraliçesisin. El ele tutuşan iki arkadaş başkent sokaklarında yürüyorlardı. Tassi, Marianna Comini kendi evinde bir fincan kahve içmeye ikna etti. Bu karşılaşma onun geçmişe ilişkin hatıralarını tazeledi. Hatta farkına varmasa da tavırları değişmişti. Bir genç kız gibi eli avuca sığmaz şekilde gülmeye, şakalaşmaya başladı. Bir zamanlar Bayan Comin, gözlem yeteneği ve en önemlisi kendisinin de taptığı Shakespeare'e olan zaptedilmez hayranlığıyla Tassi'nin çok hoşuna gidiyordu. İki arkadaş şömineyi yaktılar, yumuşak halıya oturdular ve elleri dizlerinde artık tümüyle geçmişte kalan günler üzerine söyleşmeye koyuldular. Sehpanın üzerindeki acı çay soğumuştu. Dogberry Kulübü anımsıyor musun? Nasıl da heyecan vericiydi. Biz daha çok sizde, Maitland Park'ta toplanıyorduk. Çünkü annenle baban akşamları çok ender olarak evden çıkarlardı. Onlar ve Bay Engels de bizim derneğin üyesiydi ne de olsa. Dogberry Kulübü unutmak olanaksız dedi Tassi nefesini tutarak. Benim yaşamımda yeri doldurulamaz bir dönemdir. Shakespeare ve Aeschylus, Mağripli onları ne de çok severdi. Hamlet ve Coriolanus'un yaratıcısını tercih ederdi yine de. Şömine iki dostun dikkatini dağıttı. Bir alev havai fişek gibi cızırdayarak sönmüştü. Tasi, maşayla kömürleri karıştırdı ve şömine yeniden alevlendi. Gençliklerini anımsarken iki kadın uzun süre suskun kaldı. Kuru gürültü komedisinin gülünç kahramanının adı olan Dogberry Kulüp'te iki haftada bir Shakespeare'den okumalar düzenleniyordu. Tasi, bunun esin kaynağı ve müdavimlerinden biriydi. Bir ara Marianne Comyn'in özellikle Marx'ın da çok beğendiği bir eser olan Kral Johann'ın Yaşamı ve Ölümü piyesindeki kadın rollerinden birini canlandırması gerekmişti. Büyük İngiliz oyun yazarına ayrılan birkaç saatten ve hafif bir yemekten sonra kulüpçüler yine her zamanki oyunlarına başlamışlardı. En popüler oyunları pantomimle sözcük anlatmaydı. İşte koşuşturma o zaman başlıyordu. Eğer bu Marx'ın evinde oluyorsa, Tasi ve Lemchen doğaçlama için gerekli kostümleri, konsol ve dolap kapaklarını neredeyse kırar gibi çıkarıyor. Marianne da kömür, pudra, pamuk ve rujları getirerek makyajcı ve kuaför rolüne soyunuyordu. Anımsıyor musun? Bir keresinde sözcükleri herkese nasıl anlatmıştık? Tören, buhar ve cehennem. Önce Lenchen masaya kaynayan bir çaydanlık koymuştu. Seyirciler buhar diye bağırıyorlardı. Ardından biz şeytan kılığına girmiştik. Bu sözcük de sen kızıl bayrakla yürümeye başlamadan önce tahmin edilmişti. Doktor Marx sözcüğü herkesten daha önce tahmin etmişti. Onu siyah bir yağmurluk ve yumuşak fötr şapkasıyla evden çıkarken görür gibi oluyorum. Tasi, sen onun gölgesinin belirdiği pencereyi gösterirken anlamlı anlamlı mağripli bir ajan gibi gizlice ortadan kaybolacak derdin. Bu gizem o kadar hoşumuza gidiyordu ki sık sık konuk odanızda şöminenin önündeki halının üstünde oturuyor ve loş ışıkta söyleşiyorduk. Fısıltıyla diye gülümsedi Tasi, loş ışıkta başka türlü konuşamazsın. Ve eski dostlar yeniden sustular. Onların yaşamları farklıydı. Marianne sarsıntısız, amaçsız, monoton ve refah içinde bir yaşam sürüyordu. Uzun uzun düşündükten sonra o zamanlar babanın konumunu birazcık tahmin edebiliyordum. Ama onun benimsenmiş bir önder olarak sosyalist hareketin iplerini elinde tuttuğunu bilmiyordum. Ancak benim için eviniz her zaman çok çekici olmuştu. Oldukça alımlıydı ve düzeni bildiklerimden farklıydı. Evet, bizi çok önemli insanlar ziyaret ederdi. Konuklarınızın zenginliği ve çok renkliliğinin beni şaşırttığını söyleyebilirim. Doğrusu çoğunlukla onların özel bir tarafı vardı. Kuşkusuz yoksullardı, kıyafetleri eski, çizmeleri delik deşikti. Fakat hepsi de tek tek ilginç insanlardı. Ve onlar sizin tarafınızdan o denli içten ve güler yüzle karşılanıyorlardı ki ben bunu başka hiçbir yerde görmedim. Sahi eğer hala anımsıyorsan yakışıklı melek yüzlü ve senden daha sonra gözü kara bir terörist olduğunu öğrendiğim Rus'un adını söyle lütfen. Çarı bombalamaya kalkışmıştı. Bana öyle geliyor ki o sana karşı kayıtsız değildi. Onun Rus romanslarını muhteşem söylediğini anımsıyorum. Doğru ya, bu Lev Gartman gerçekten de o taçlı despotta suikast girişimine katıldı ve başarılı firarı sayesinde dar ağacından kurtuldu dedi Tasi. Onunla birlikte bize halkın iradesinden Morozov da gelmişti. Tasi ve Marianne geç saatlere kadar geçmişin anılarının keyfini çıkardılar. Bugün onların ortak noktası yalnızca geçmişleriydi. Geçmişteki yaramazlıklar ve komik rastlantılarla alay ediyorlardı. Bir keresinde Jenny Marx'ın Paris'te Fransızca bir sözcüğü şaşırarak kitap yerine eve tavşan kıyması getirdiğini anımsadılar. Bir keresinde de Engels, karısı tarafından akrabası olan Ellen Pumps için bir gece düzenlemiş ve Marx'ı davet etmişti. Gelecek misin? Marianne ve Tasi'nin kız arkadaşlarını göstererek hepsi orada olacaklar demişti Engels. Hayır demişti Marx. Konukların belirli yaşta insanlar. 17 yaşındakiler çok mu yaşlı diye sormuştu Engels. Ben onların çocuksu hallerini tam anlamıyla çocuk olmalarını seviyorum yanıtını vermişti Marx açıkça sergilediği ciddiyetiyle. Oo anlıyorum. Torunum yaşında olanlar. Marx'ın geç kaldığı ve herkesi yemek masasının başında beklettiği için Marianne'yı azarladığı da olmuştu. İnsana en büyük yararı sağlayan nedir diye sormuştu ona Marx öfkeyle. Zaman. Görüyor musunuz? Bu zaman nasıl harcanıyor? Sizin için onun önemi yok ama diğer insanların zamanı ne ağır bir sorumluluk. Marianne'la gittikten sonra geçmişe dalan Tassi uzun süre kendine gelemedi. Engels için günler kayan bir yıldız hızıyla geçiyordu. Temmuz ayının sonlarıydı. Engels çeşitli Avrupa ülkelerine uzun bir gezi hazırlığındaydı. Geziye hazırlanırken işlerini düzene koydu ve vasiyetini yazdı. 73 yaşında olmak onu kaçınılmazı düşünmek zorunda bırakıyordu. Yaşamak güçtü ama ölmek daha da güçtü. Yaşamı severken ölümü, bu en sevimsiz konuğu da layıkıyla karşılamayı öğrenmek gerekiyordu. Engels hiçbir tehlike karşısında gözünü bile kırpmamış, bu tehlikeleri gülerek karşılamıştı. Yok oluşun onu ansızın yakalamasını istemiyordu. Düzenli olmayı her zaman çok sevmişti. 29 Temmuz 1893'te Engels vasiyetnamesini yazdı. Ben Frederick Engels. Daha önceki tüm vasiyetnamelerimi iptal ediyor ve bu vasiyetnamemi geçerli sayıyorum. Dostlarım, Avukat Samuel Moore, Lincoln Inn, gazeteci Edward Bernstein'ı ve halen evimde yaşayan Louis Katsky'yi varisim ilan ediyor ve gayretleri karşılığında her birine 250'şer sterlin verilmesini vasiyet ediyorum. Kardeşim Herman'a, eğer kardeşim benden önce ölürse oğlu Herman'a, babamın bende bulunan yağlı boya portresini vasiyet ediyorum. Almanya İmparatorluğu'nun Berlin kentinden Almanya Parlamentosu üyesi August Bebel'e, yine parlamento üyesi Berlinli Paul Singer'e ya da onların ardılının gerekli yerden ve kayıtsız koşulsuz önerilerine uygun olarak gerekli saydıkları kişilerin Alman parlamentosuna seçilmeleri için harcamaları kaydıyla toplam 1000 sterlin vasiyet ediyorum. Dostum Karl Marx tarafından yazılan tüm el yazmalarının onun tarafından yazılan ya da ona gönderilen ve ben ölünceye kadar benim elimde bulunacak tüm özel mektupların varislerim tarafından yukarıda sözü edilen Karl Marx'ın küçük kızı Eleanor Marx Evelyn'e verilmesini vasiyet ediyorum. Ölümüme kadar benim elimde ve emrimde bulunacak tüm kitapları ve tüm telif haklarımı yukarıda sözü geçen August Bebel'e ve Paul Singer'e bağışlıyorum. Ölümüme kadar elimde ve emrimde bulunacak Karl Marx'ın yukarıda sözü edilen el yazmaları ve özel mektupları hariç tüm el yazmalarını August Bebel ve Edward Bernstein'e vasiyet ediyorum. Geriye kalan varlıklarıma gelince, onun 8/3'ünü Fransa'nın Paris kenti yakınındaki La Perde yaşayan Karl Marx'ın daha önce adı geçen büyük kızı ve Fransa parlamentosu üyesi Paul Lafarge'ın karısı Laura Lafarge'a vasiyet ediyorum. Diğer 8/3'ünü adı geçen Eleanor Marx Evelyn'e ve nihayet 8/2'sini yine yukarıda adı geçen Louis Katsky'ye miras bırakıyorum. Ben yukarıda adı geçen Frederick Engels, bu vasiyetnamemi imzamla onaylıyorum. 28 Temmuz 1893, Frederick Engels. Noter ve diğer acil işlerini bitirdikten sonra Engels, ana yurduna gitme hazırlığına koyuldu. Yola çıkmadan önce alışılmış özeniyle Liebknecht ve karısını evliliklerinin 25. yıl dönümleri dolayısıyla kutladı. Bizim gibi eski silah arkadaşlarından birinin diye yazıyordu Engels. Böyle bir yıl dönümü olduğunda ister istemez akla geçmiş zamanlar, geçmiş çatışmalar ve fırtınalar, ilk yenilgiler ve hemen ardından zaferler, yan yana yürünen yollar geliyor. İlk açtığımız yolda durup kalmamış olmaktan ki artık biz savunmadan saldırıya geçtik çoktan ve aynı savaşçı ruhla ilerlemiş olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Evet ihtiyar, biz yalnızca bir fırtınayı atlatmadık ve sanırım yine tek bir fırtına değil atlatacağımız. Eğer her şey yolunda giderse, nihai zafere götürmese de onu nihai olarak sağlayacak olanı da yaşayacağız. Ne mutlu ki biz başımızı hala dik tutabiliriz, yaşımıza rağmen gücümüz yerinde. Bu neden olmasın? Bir süre sonra Engels, son yıllarda oldukça büyümüş olan Zürih'e geldi. Sosyalistlerin önderi oldukça içten karşılandı. Genelde senfoni konserleri için bayram havasında süslenen salonda 3. Uluslararası Sosyalistler Kongresi yapılıyordu. Bu tarihsel kongreye çok sayıda ülkenin temsilcisi gelmişti. Kongrenin açılış gününde kentte on binlerce işçi gösteri düzenledi ve meydanda miting yapıldı. Kongre delegeleri İsviçre halkının alkış yağmuru altında kürsüye çıktılar. Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Amerika, İspanya, Avusturya, Macaristan, Polonya, Fransa, Almanya ve İngiltere'den sosyalistler birbirleriyle kardeş oldular ve aynı şarkıları değişik dillerde söylediler. Ancak kongre, Marksistlerin reformistler ve anarşistlerle şiddetli çatışmalarına sahne oldu. Şiddetli çatışmalar yaşansa da bu insanlar gelecekteki taktikleri belirlemek için bir araya gelmişlerdi ve fikir mücadelesi yapıyorlardı. Çatışmalarda, uzlaşmazlıklarda, dürüstçe itiraflarda hep teorik düşünce işliyor, gerçek ortaya çıkıyor, doğru olan yegane karar bulunuyordu. Kongredeki tartışma Marksizm yararına çözüldü. Yalnızca birkaç anarşist ve çıraklar grubundan bazı demagoglar kanıtların yerine kaba kuvveti ve çığlıkları tercih etti. Kongre, proletaryanın yaşam ve çalışma koşullarıyla ilgili temel sorunları ele aldı. Kongre katılımcıları, savaş çıkması durumunda emekçilerin ne yapacağı konusunu da hararetle tartışıyorlar. Bazıları genel grev ve orduya hizmeti reddetmek şeklinde protestolar önerdi. Bazıları da emekçilerin kardeşliğinin kapitalistler tarafından girişilen her türlü katliamı durduracağını umut ediyordu. Almanlar şovenizmi insanlığın düşmanı ve katliam kışkırtıcısı olarak ilan ettiler. Plahanov uzun bir konuşma yaptı. Tüm Marksistler gibi o da anarşistlere ve boş sözler ve demagoji sevenlere özgü devrimci maceracılığı dehşetli bir tehlike olarak görüyordu. Vera Zasulic daha önce hiç böyle bir heyecan yaşamamıştı. Çoktandır yazıştığı Engels'i en sonunda kendi gözleriyle görebilmişti. Utangaç ve içine kapalı biri olan Vera Zasulic çoktandır arzuladığı bu buluşmayı mutluluk ve endişe içinde beklemişti. Manevi sevgi başka herhangi bir sevgiden daha da güçlüdür. Zasulic, Engels'i düş kırıklığına uğratmadı. O, Zasulic'in iç dünyasının ne denli karmaşık olduğunu hemen anlamıştı. Güçlü ama aynı zamanda biraz da kırılgan biriydi Zasulic. Engels, Zürih'te çalışmalarından çok iyi tanıdığı, üstün yetenekli bir kadınla daha karşılaştı. Temsilciler Meclisi'nin kürsüsünde konuşma yapan Clara Zetkin'i. Kadın emekçilerin hakkını savunurken ilk alkışlayan Engels oldu. Zetkin, Louis Katsky ile birlikte kadın proleterlerin sınıf savaşına, sendikalara ve sosyalist partilere dahil edilmesine diretiyordu. Engels bu kadar seçkin ve ruhsal açıdan bu kadar mükemmel kadınların ve erkeklerin ordusunda bulunmaktan dolayı mutluydu. Oturumlara verilen aralarda Engels dostlarıyla birlikte kenti dolaşıyor, gölde kayıkla geziyor, dağlara çıkıyordu. Yeryüzündeki en güzel yaşlı kadın kabul ettiği, üstelik espri gücünden, enerjisinden ve neşesinden hiçbir şey yitirmemiş uzak akrabası Anna Beist'i de ziyaret etmeyi ihmal etmedi. O tüm bu niteliklere çok önem veriyordu. Beist'de öğle yemeği yiyen Engels, konuksever ev sahibesinin merakını zaman zaman gideriyor, onun kongreye ilişkin sorularına yanıt veriyordu. Nasıl söylemeli? Kadınları her zaman ve öncelikle yine kadınlar ilgilendiriyor. Bizim kongremizde fevkalade güzel gözlü 3-4 kadın var ki bakışlarınızı onların üzerinden alamıyorsunuz. Benim en çok hoşuma giden Viyanalı emekçi Adelheid Dvorak. O ender güzellikteki yüz hatları, hoş tavırları ve zekasıyla proletaryayı şereflendiriyor. Engels, kardeşiyle görüşmek için bir haftalığına kongre çalışmalarından ayrıldı ve ardından Zürih'e geri döndü. Onun konuşması kongrenin gerçek zaferi oldu. Engels, başkanlık heyet masasından kalkıp kürsüye geldiğinde salon bir denizin fırtınada uğuldaması gibi uğulduyordu. Engels konuşmasını 3 dilde, İngilizce, Almanca ve Fransızca yaptı. Kadın ve erkek yurttaşlar diye başladı konuşmaya. Beni derinden etkileyen ve duygulandıran bu beklenmedik ölçüde muhteşem kabulünüzü şahsen kendi adıma değil ancak yukarıda portresi asılı sözü edilen Marx'tı, yüce insanın bir çalışma arkadaşı olarak kabul ediyorum. Marx'la biz hareketi başlattığımızdan bu yana tam 50 yıl geçti. O günden bugüne sosyalizm küçük bir grup olmaktan çıkıp tüm dünyayı titreten güçlü bir partiye dönüştü. Marx öldü. Fakat bugün o yaşıyor olsaydı Avrupa'da ve Amerika'da yaşam davasına bu denli haklı bir gururla bakabilecek tek insan o olurdu. Engels çok uzun konuşmadı. Alkış sahna arasında kongreyi kapattı ve uluslararası proletarya şerefine kadeh kaldırdı. Delegeler koro halinde Marsellis'i söylediler. Engels hemen hemen 2 ay Almanya, İsviçre ve Avusturya Macaristan'ı gezdi. Onu her yerde bekliyor ve ne iktidar gücü ve şatafatıyla ne de parayla elde edilebilecek, yalnızca yürek ve aklın tartışmasız yüceliğini kavrayan halkın gerçek hizmetlere duyduğu yüce bir hayranlık duygusuyla karşılıyorlardı. Viyana'da onun şerefine düzenlenen bir gecede orada toplananların onu sıcacık saran sevgisini hissedince şunları söyledi. Benim için en büyük ödül sizlersiniz. Bizim her yerde yoldaşlarımız var. Sibirya hapishanelerinde, Kaliforniya'nın altın madenlerinde, ta Avustralya'ya kadar. Hiçbir ülke, hiçbir büyük devlet yok ki sosyal demokratları bir güç olarak göz önünde bulundurmasın. Tüm dünyada olup bitenler bizler hesaba katılarak yapılıyor. Korku uyandıran, diğer büyük devletlerden daha fazla şeyi elimizde tutan büyük bir gücüz. İşte ben bununla gurur duyuyorum. Biz boşuna yaşamadık ve davamıza gururla ve memnuniyetle bakabiliriz. Viyana'da olduğu gibi Berlin'de de yüzlerce emekçi Engels'i görmek istiyordu. Fakat tantana ve gürültüden her zaman kaçmış olan Engels, herhangi bir meydanda değil de kapalı bir mekanda konuşmayla sınırladı kendisini. Ama orada da 4000 civarında insan toplanmıştı. Her yerde kendisine gösterilen muazzam ilgiden rahatsız olan Engels asla şahsen öne çıkmak istemiyordu. Onun gözünde bu şöhret düşkünlüğüydü. Üstelik sırf adet yerini bulsun diye kürsüye çıkmayı aklından bile geçirmezdi. Artık ünü her yere yayılmıştı. Engels böyle bir ünün yaşamı güçleştirdiğini, zaman kaybına neden olduğunu ve kendisinden çok parlamenterlere ya da miting organizatörlerine yaradığını düşünüyordu. Fakat insanlar bu büyük hümanisti gereksiz bir merak ya da herhangi bir yarar için değil, insanlık için taşıdığı büyük değer ve gereklilik nedeniyle görmek istiyordu. Bu gezilerden sonra eve dönen Engels, kendisini bekleyen yığınla işi yapmaya başladı. 74 yaşına basmıştı. Fakat onun beyni 50 yıl önce olduğu gibi genç ve verimliydi. Kendisine adadığı hareketin başarısı enerjisini arttırmıştı. İnsan sevgisi ve fikirlerin zafer şahlanışı insanları coşturur, yedekte tuttuğu gizli güçlerini harekete geçirir. Engels, yaşlılığa ve ölüme aldırmadan her gün daha büyük bir coşkuyla çalışıyordu. Gazete muhabirleri de zor, zaman zaman da sinsice sorularına yanıt alabilmek için sık sık ona geliyor, tüm kıtalardan mektuplar yağıyordu. Yoldaşları onun öğütleri ve direktiflerini bekliyorlardı. Romanca'dan başka Bulgarca'yı da öğrenmiş ve Almanya gezisine çıkmadan önce Bulgarca Sosyal Demokrat dergisine enternasyonalizmin taleplerinin yıldan yıla güçlendiğini ve sosyalizmin Doğu ve Güneydoğu'ya doğru ilerlemekte olduğunu yazmıştı. Batıdaki bizler, Marx'ın yükselttiği çağdaş proletarya bayrağını Karadeniz ve Ege Denizi kıyılarına taşıyan Asya sınırındaki bu ileri karakollarımızı gördükçe yürekten seviniyoruz. Keşke Marx da tüm bunları kendi gözleriyle görebilseydi. Engels'in yanında yaşamak, Louis Katsky'yi manevi açıdan zenginleştirmiş, dünya ekonomisi ve politikasındaki ani ve karmaşık değişimleri çok daha iyi algılamasına yardımcı olmuştu. Özel yaşamı da değişmişti. Louis, tüm Regent's Park sakinlerini tedavi eden becerikli ve akıllı bir doktor olarak genç Alman'la nişanlanmıştı. Engels'in sekreterliğinden ayrılmasını isteyen doktor Freiberger'e düğünü bir yıl erteleme koşulu getirmişti Louis. Fakat zaman su gibi akıp geçti. Engels için yalnız kalmak kolay değildi ve Freiberg'ler onunla aynı evde yaşamaya karar verdiler.